Ayrım 42.
Yalnız bir keresinde Bağdat'a gittik ivedi bir iş için. Korumasıydım ben. O günler Kürt belası vardı devletin başında. İleri gittiğini anlamış gibi sustu. Sonra gene aldı hemen. Bugün de dünya kadar bela var devletin başında. Aramıza hoş geldiniz. Sizi iyi tanıyoruz. Berlin'de Sayın Hüsrev Gerede olsun, başta Nazif Bey, hemen de tüm görevli arkadaşlar sizden büyük övgülerle söz ettiler. Nadir abinin ruhu şad olmuştur. Kalktı Razi Bey. Nazif Bey'le birlikte Galip de kalktı. Elini uzatırken sizi görmeye geldim bugün ben dedi Razi Bey. Sımsıkı sıktı elini. Bir isteğiniz olursa Nazif Bey'e bana başvurun. Sizi çok sayıda kişi tanımayacak. Hadi başarılar dilerim. Çıktı yandaki kapıdan. Nazif Bey'le karşılıklı koltuklarına oturdular. O da boşalmış gibiydi. Bir kısa sessizliği Nazif bozdu. Önemli bir iş isteyeceğiz sizden dedi. Önce şu resimlere bir bakalım. Birlikte getirdiği çantasından bir büyük albüm çıkarıp ortadaki masaya koydu. İçinde çok sayıda dağınık resim de olan, oldukça eski bir albümdü bu. Açıp bütün dağınık resimleri döktü masaya. Şunlara bakın önce, tanıdıklarınızı ayıralım. Boy ya da vesikalık tek resimler, ikili, üçlü, kalabalık, çeşitli toplu resimler içinde tanıdığı, tanıyabildiği yüzleri kişilere ayırdı. Albümün yapraklarını çevirdi ağır ağır. Kadınlı, erkekli kimi resimleri de gösterdi parmağıyla. Onları da aldı albümden Nazif Bey. Hemen de tümü Alman bunların. Evet dedi Nazif Bey, bir de bunlara bakalım. Çantadan çıkardığı kalınca bir zarftaki resimleri koydu önüne. Resim destesini alıp tek tek bakmaya başladı Galip. Tanıdığı yoktu pek. Yalnız bir kartpostaldaki kadına takıldı. Benziyordu ya. Bu dedi Macar kızı vardır Maria. Novotny'de çalışır. O belki. O dedi Nazif Bey. Kızın resmini demin ayırdıkları arasına koyarken vardığı sonuçtan doygun bir bakışla Helena Picocelli yazar kimliğinde. Babası İtalyan. Macar gizli örgütüne bağlıdır. Almanların içinde dolaşır. İngilizlerle Amerikalılarla ilişkisi var. Güzel bir kadın kartpostalı koydu Galip'in önüne. Bunu tanımıyorsunuz. Hayır dedi Galip. Sarışına benziyor. Sarışın, mavi gözlü, Wilhelmine Vargasi. Macarca, Rusça, İngilizce, Fransızca, Bulgarcayı su gibi konuşur. Yunanca, Türkçe de bilir. Abvehrin emrinde. Londra otelinde kalıyordu, attırdık. İngilizler son derece tedirgin, bir Amerikan subayıyla yaşıyor. Beyoğlu'nda bir evde şimdi. Söylemiyorlar mı herife? Kimi ipler Amerikalılar, kendi başkanları söz dinletemiyorlar heriflere. Amerikalı da görev yapıyor belki. Göründüğünden hep daha karışıktır bu işler. Basan kısa sessizlikle bir ürperti tırmaladı içini Galip'in. Bir de bunlara bir göz atın Nadir Bey. Dört vesikalık resim dozattı. Biri bıyıklı, hemen tümü de doğulu görünümde. Belki İranlı ya da Kürt. Yaşlıca biri daha çok beyaz Arap'a benzer. Saçı sakalı karışmış kişilerdi bunlar. Güvenlikte çekilmiş olmalıydı resimler. Tanımadım. Evet tanımazsınız bunları ama iyi bakın. Belleğinizde kalmasında yarar var. Fotoğraflardan birini uzattı. Burada. Tanımadığı kadınlı erkekli birileri içinde tanıdığı yüzü parmağıyla gösterdi Galip. Wilhelm bu. Wilhelm Hamburger, gazeteci. Park Otel'de kalır. Çok tanıdığı vardır. Tüccarlardan filan. Başını salladı Nazif Bey. Evet dedi. İşte bu adamlar da Wilhelm'in adamı. Paulo Koch'la Wilhelm Hamburger, Alman gizli örgütünün iki büyük başı. Orta Doğu'da. Bir sürü Arap, Ermeni, Türk, Kürt, Süryani adamları var. Özellikle dış alım, dış satım peşindeler. Ambargoyu delmek için. Çok para harcarlar. Vesikalık resimleri gösterdi. Bu iki kişi Ermenidir. Bu Arap, bu da Türk. Ayvazyanların adamı bunlar. Güneyde sınıra gittiler mi, Ayvazyanların otelinde kalır Almanlar. Özellikle Austro-Türk'ün tütün eksperi kılıklıları. Joseph Lelüsü Ayvazyan. Joseph yetim büyümüş kohun ailesinde. Berlin-İstanbul Arap dünyası yolunda varlıklı tüccardan Suriye-Türkiye arasına gidip gelen otobüs şoförüne, gemi sahibinden gemicisine, demir yolcusundan hamalına kadar bir sürü adam Almanlara çalışıyor. İskenderun'da barborlar var. Kuzenleri Beyrut'ta şarapçı George. Bir başkası Tripoli'de limon dış satımcısı Alexander Azar. Bizim dış işlerinde de var bunlara yardımcı destekçi. Ama Almanların bugün en yakın ilişkisi Ermeni Taşnaksiyun'la bir düzine adam çalıştırıyorlar. Soluklanır gibi durdu Nazif Bey. Sessizce dinleyen Galip'e baktı. Bütün bu işlerin başında Wilhelm Hamburger var bugün. Dediğim gibi İran, Arap bu heriften sorulur. Silah kaçakçılığından altına kadar. Abvehrin adamı. Başını salladı Galip sessizce biliyordu ama bu duydukları, bildiklerini, sezinlediklerini, yakıştırdıklarını çok aşmıştı. Nereye varacaktı pek de konuşkan biri olmadığını bildiği Nazif Bey bu öyküleriyle, örtbas etmeye çalıştığı bir evecenlikle bekliyordu bizim dış işlerinde de varmış. Evet dedi Nazif Bey, aferin başı da Levenkun. Sizinle birlikte yapılabilecek çok şey var. Bugünkü işimize gelelim. Sizi sıradan biri saymadığımız için görevi nedenleriyle anlatıyorum. Yarın Büyükada'da önemli bir buluşma var. Yeni öğrendik. Sizin göreviniz yarın sabah ilk vapurla adaya gitmek. Yarın tüm günü adada geçirmek. Göreceğiniz, rastlayacağınız tüm tanıdığınız ya da ilginizi çeken kişileri saptayacaksınız. Sonrasını buluşunca konuşacağız. Gene o ünlü gülümsemesiyle bakıyordu Nazif Bey. Küçük defter gibi bir şey uzattı. Gördüklerinin yerini, saatini, dakikasını yazmayı unutma dedi. Adada gezmeye, dinlenmeye gitmiş bir yurttaşsın. Son sözlerini söylerken yüzü bile değişmiş, Almanya'da genç öğrenci Galip'le olduğu gibi senli benli konuşmaya başlamıştı. Belki artık Nadir'le de böyle konuşacak. Ağzından kaçmış olamaz, ne kurttur bu adam. Nazif Bey'in bu yaklaşımından tedirginlik duymamış, sıcak bir yakınlaşma diye almıştı. Ben abi diyorum, o da yaklaşacak. Ayağa kalkınca Galip'in düşündüklerini doğrular gibi gülümsedi Nazif Bey. Görüyorsun ki pek tatsız bir iş değil dedi takılarak. Adada Alman kızları yok ama Rum kızları onlardan aşağı kalmaz. Gülümsedi Galip de. El sıkışıp ayrılırlarken ben burayı bulamam dedi. Biz seni buluruz. Burayı boşaltıyoruz. Çok kullanıldı, tanındı. Başka yerde buluşacağız seninle. Gençten birini izleyerek indi merdivenlerden. Apartmandan çıkıp da kısa yokuşun başına yürüyünce Nazif Bey'in dediği gibi köşeye doğru yaklaşan bir taksi buldu hemen. Saat 9'u geçiyordu. Bomonti dedi şoföre. Bir tarihini deneyecekti. Güzel rastlantı. Taksiyi ödeyip Bulgar sokağındaki meyhaneye kıvrılınca kapıya çıkan Mithatlarla yüz yüze geldiler. Doğal ki neredesin yahu oldu Mithat'ın ilk sözü. Biçimince atlattı. Ankara'dan bir tanıdık uğramış tam çıkacağı sıra. Katibe telefon ettiğinden söz edince bırak şu aptal katibi diye terslendi Mithat. Kendi aptal katipliğini ne çabuk unuttun. O karıyı bu aptal senin elinden alsın da gör. Ama aptal değildi bu oğlan. Arabasına doluşurlarken yanındakileri tanıttı. Hepsi de yeni hovardalık arkadaşlarıydı Mithat'ın. Birini daha önce de görmüştü. Avukat Sezai Bey'i, tanımadığı yoktur dedikleri tipten. Öteki ikisi de genç yeni tüccarlar. Yalnız bu oğlan iyice azıttı. Haftanın birkaç gecesi eve de uğramıyormuş kiminde. Pagize'yi hiç taktığı yok artık. Hep o karıyla yaşayacak değil ya, ne yapsın oğlan? Kurtuluş son duraktan sonra Kasımpaşa'ya inen sokaklardan birindeydi gittikleri yer. Karanlık sokakta açılan eski bir tahta kapının ardındaki genişçe izbe meyhanenin girince kişiyi kuşatı veren bir çekiciliği vardı. Küçük bir şanoda sazlar çalınıyor, yan yana oturmuş kızlar süzülerek beklerken biri mikrofonda şarkı söylüyordu. Şanoya en yakın ayırtılmış bir masaya götürdü şef garson. Oturur oturmaz da meze tepsilerini dayadılar, seçmeye kalmadan ne var ne yok doldurdular masaya. Çok acıkmıştı Galip, hemen girişti mezelere. Stepan'da, Bomonti'de sadece birer içki almışlar, ötekiler de saldırdı. Bir Ermeni madamla Laz Osman dedikleri birininmiş burası. Yemeklerin çoğunu meyhanenin ortağı Madam Ani kendi eliyle yapıyormuş. Çok açtı da ondan mı birbirinden nefis gelmişti mezeler. Hele midye dolması. Bu zırıltı saz da ancak bu yemekler için çekilir. Miyavlar gibi bağırır durur bir kadın. 2 ay kadar önce avukat Sezai getirmiş buraya Mithatları. Sosyete yavaş yavaş buraya taşınmaya başlamış. Yöredeki masalara baktı. Süslü hanımlar, giyim kuşam, kelle kulak yerinde kişiler göze çarpıyordu. Kimsenin müzikle ilgilendiği yok. Buraya renk katan bir curcuna işte. Şano benzeri yerde sırayla kalkıp yarı oynar gibi kanto benzeri şarkılar söyleyen kızlara daha çok alaylı bakıyor meyhanedekiler. Ama yemekleri gerçekten güzel. Ara sıra gelip bu müzikle dalga geçmenin de bir tadı olmalı. Salondakilerin bir bekleyişle baktıklarını görünce biraz ardına düşmüş Şano'ya dönüp baktı. Kızların üçü yan yana dizilmişler, ortak bir şarkıya başlayacaklardı. Cızırtılı kemanla birlikte biz Çamlıca'nın üç gülüyüz, aşk bahçesinin bülbülüyüz şarkısı inceden bir yaygarayla yükselince alkışla karışık alaylı gülüşmeler dolduruverdi salonu. Belli ki işin seyirlik bir yanıydı bu okuyucularla saz takımı da. Gülünesi gözleri diye alınıyordu buraya koşup gelenlerce. Karşısındaki Mithat'a baktı, başını sallayıp Şano'yu gösterdi. Seninki hangisi gibisine? Fasulye plakisiyle doldurduğu ağzını açamadığı için gözlerini açıp kaşlarını yukarı kaldırdı. Bunlar değil gibisine. Lokmasını bir güzel çiğneyip yuttuktan sonra eğildi. Sonra gelir o dedi. 11'i bulur. Koskoca Mithat da bu paçavra karılara düşecek değildi ya. Astolist yani. Tutamadı güldü Mithat. Son günlerde iyice yağlanıp dolgunlaşan gıdığı sallanır gibi oldu gülerken. Bir şeyler diyecekti. Duymuş olmalı ki avukat Sezai karıştı söze. Yok beyefendi dedi. Bunlar ekip. Sulu kuleden Nalan'ı almadılar aralarına. Dövmeye bile kalktılar bir gece. O karı burada yeni. Buraya Madam Ani almış onu. Galip'in ilgiyle dinlediğini görünce sürdürüp ayrıntılarıyla anlatmaya koyuldu. Sazların zımpırtısı, kadınların billahi cana can katarız diye avaz avaz haykırışları, salonun alaylı gülücükleri, kiminde alkışlarla beslenen uğultusu arasında duyabildiği kadarıyla o kadının burada kalmasını Mithat'la bu avukat Sezai sağlamışlar. Osman'ın avukatıymış Sezai. Mithat daha Nalan'ı gördüğünde dikmiş gözlerini o gece. Bunlar gider o gelir dedi Sezai. Masayı alırız görürsünüz. Sonra... Sezai Bey anlamıştı neyi öğrenmek istediğini Galip'in. Sinsi bir gülümsemeyle yanıtladı. Çocuğum bekler evde deyip gider. Anlaşıldı bu oğlanın karıya niye bu kadar yangın oldu. Kaçan balık büyük olur. Kıyamet alkışlarla yineletiyorlardı Çamlıca'nın üç gülünü. Alayla Ciddi'nin bulanık karışıklığında kadınlar gene haykırmaya başladılar avaz avaz. Masaya taşınan sıcak mezelerden de alınca iyice doymuş, bu kez uyku bastırmaya başlamıştı ağırdan. Yarın derken kalkacağız. İyi ki öbür gün için vermemişlerdi görevi. Necla ile buluşacaklardı o perşembe. Tam istediği biçimde rayına oturmuştu ilişkileri. Sabırlı, anlayışlı bir bekleyiş içindeki aşıktı Galip. Necla da ne diyeceğine, ne yapacağına daha karar veremeyen, düşünen, akıllı kız. Evlenme önerisinin geri çevrildiği günlerden öylesine yakınlara gelmişlerdi ki, atacakları bir iki adımla nereye varacaklarını Necla bilmiyorsa da Galip kestirebiliyordu. Nazif Bey'le başlayan yeni iş ilişkileri de bir sürü oyalanmaya elverişli bu durumu tam yerine oturtmuştu. Fakat nasıl uyku bastırıyordu böyle? Kalksa mıydı? Ayıp olacaktı. Bir de şu Nalan mıdır? O kızı görmek istiyordu. Saz takımı okuyucusu çalgısıyla gene yarı alaylı alkışlar arasında çekilip gidince kendi aralarına dönmüş konuşmaları, tabak çanak tıkırtılarıyla ağırlaşan uğultu, canlı pulları dökülmüş kuru isti balığa döndürüvermişti meyhaneyi. Üçüncü şişeyi açıyordu garsonlar. Mithat'ın gözleri kayıyordu, dili de peltekleşmişti biraz. Buydu olacağı. Üst üste yuvarlayıp durdu kadehleri. Daha da olacağına bak. Ötekilerin de iyiydi artık kafası. Sezai'nin dışındaki suskun ikilinin de dilleri çözülmüş, bir müsteşarın metresi eliyle aldığı yüklü bir rüşvetten söz ediyorlardı. Galip'in kulak kabarttığı konuşmaya daha bir şeyler öğrenmek için girmeyi düşündüğü sıra, karşısındaki Mithat'ın doğrulup daha önce hiç göstermediği bir ilgiyle Şano'ya dönmesiyle duralayıp baktı o da. Bekledikleri olmalıydı. Kemanı klarnetiyle eski lacivert giysili iki yaşlı çingene, elinde darbukası, yeni yetme bir oğlan, bir de kız çıkmışlardı Şano'ya. Klarnetçiyle darbukacı olan sandalyelere oturdu, kız da kemancı ayakta, gönül harareti sönmez şarabı Kevser'le diye de hemen başladılar. Sızma vakti geldiğinden midir nedir pek aldıran yoktu salonda. Oğlanın tavuk çırpınışlarıyla yerli yersiz gümbürdettiği darbukası, yanık klarnet iniltisi, akordunda bir tersik olduğu belli keman gıygıyı, ara sıra vokalist olarak destek veren çalgıcıların kaşarlanmış erkek bağırtılar arasında kızın incecik sesini almak kolay değildi. Beceriksizlik, toyluk, kimi sözcüklerin yanlış söylenmesi, şarabı kevserleyi, şarapı keserler gibi, Buse'yi Puse diye okuması, sesindeki tatlılığı gölgeliyor, gülünesi duruma düşürüyordu kızı. Tuvalete benzetilmiş kırmızı, uzun parlak giysinin, üstündeki iğretiliğinden, hotoz gibi yapılmış saçlarından da pay alıyor olmalıydı bu gülünesi durum. Gözüne çarpınca aydı birden, içkiyle süzgünleşmiş gözlerini kıza dikmiş Mithat'ın bakışlarıydı asıl gülünesi olan. Bir şey diyecekmiş gibi ara sıra ağzını açıyor, aranır gibi dudaklarını, çenesini oynatıyor, bulamamış gibi kapatıp dişlerini bastırıyor, gözlerini kısıyordu sinirli biçimde. Oğlan iyice kafayı takmış belli ki. Göz göze geldiler, bıyık altı gülüyordu Sezai Bey'de. Yeni şarkıda "Sükut etme nazlı yar, beni mecnun edersin" dizesini kız "Sükut etme" diye okuyunca gülmeye başladı Sezai Bey. Galip de güldü, Mithat duymamıştı, ayırdığında değildi bir şeyin. Vuslatın başka alem, sen bir ömre bedelsin diyecek kız, fuslatın diyordu. Galip'le Sezai iyice makaraları koyverir gibi olunca aymış olmalıydı. Kötü kötü baktı ikisine de şöyle bir. Sonra gene kıza dönüp dikti gözlerini. Gülmelerini tuttular. Sezai Bey kaşı gözüyle Mithat'ı göstererek durumu alaylı biçimde anlatmaya çalıştı. Anlatacak ne vardı ki? Gençliğini yaşamamış, sonradan görme bu herif, Esma acuzesine bile atlatıldıktan sonra bu kız kraliçe. Boğaz'daki bir otele iki karı götürmüşlerdi geçen yıl birlikte. Park otelde ayarladıkları malın gözü karılar. Randevu evinde çalışırlarmış. Nahide miydi neydi adı? Ona da kaptırmıştı o zaman aylar ayı. Araya Sait girip karıyı gizlice Ankara'ya postalatmasa daha sürer giderdi. Bakalım bu ne olacak? Tam an budalası dedikleri bu oğlan işte. Masalar birer ikişer boşalıyordu ağırdan. Son olarak olmaz ilaç Zine'yi, Sat Parami'yi de ağzını gözünü iyice birbirine katarak okumaya başladı kız. Çare bulunmaz bilirim yareme deyince şaşkınlıktan dona kaldı Galip. Mithat'ın gözlerinden iki damla yaş yanaklarına doğru iniyordu. Saklamıyordu da oğlan. Gülsün mü, acısın mı, kızsın mı ne edeceğini bilemeden kaldı bir. Kalkıp gitse miydi onu da yapamadı. Allah belanı versin dedi içinden o kadar. Nasıl doğru Mansur'un dedikleri? Apayrı bir yapıdayız biz bu adamlarla. Müzik bitmişti. Darbukacı olan masaları gezinip bir tepsi içinde para toplamaya başladı. Lokanta para vermiyormuş Sezai Bey'in dediği. Bahşiş ne alırlarsa. Peçetesiyle ağzını kuruluyor gibi yapıp gözlerini silen Mithat'ı iğrenerek bakıyordu Galip darbukacı olan tepsiyi onların masaya uzattığında. Herkes bir şeyler koydu. 50 kuruş da Galip koydu. Mithat tepsiye 10 lira atınca gözler fal taşı gibi açıldı. Yalnız Sezai Bey babacan bir gülümsemeyle karşılamıştı. Malın gözü bir herif bu da. Mithat'ın sallanır gibi ayağa kalkmaya çalıştığını görünce dönüp baktılar. Şarkıcı Nalan geliyordu masalarına. Mithat ayakta yarı sallanır, yarı eğilir biçimde kadını selamlayarak "Buyurun Nalan Hanım" dedi peltekleşen bir dille. Mithat'la Galip'in arasındaki masa başına buyurdu Nalan Hanım. Yakından bakınca allığa batmış yanakların kuytusundaki mavi ile yeşil arası fıkır fıkır kaynayan gözlerinden domuzluk akıyordu karının. Kırmızı etli dudakları, dolgun göğüsleri, kalçalarıyla da çekici ayrıca. Bu sersem Mithat'ı yer bitirir bu karı. Nesini yiyecek? Birkaç kuruşunu alır işte. Pakize ile yeni filmler başlar artık. Kötü mü? Seyir çıkar bize. Bir sürede onunla eğleniriz. Başka ne boka yarar bu hırbo herif? Yalnız Nalan Hanım ne bir şey yiyor ne bir şey içiyordu. Kalkması gerekiyormuş birazdan. Biliyoruz, çocuğunuz bekliyor evde. Fıkırdayan bir gülüşle yok dedi Nalan Hanım. Hayri geldi, o da bekliyor. Başını bir yere çarpmış gibi sallanıp duraladı Mithat. Gözlerini bir iki kırpıştırarak ne demesi gerektiğini arama çabasıyla bakıp kaldı kadına. Askerliğini yapıyor Hayri. Kocam, denizci donanmadı. İzinli geldi. Başını salladı Mithat. Ne anlama geldiğini ola ki kendi de bilmeden. Yurt görevi dedi dili dolanıp sarhoş tikiyle kaşı, gözü oynayarak. Ağzını çenesine oynattı, yutkundu, başını salladı. Sonra birden anımsamış gibi elini pantolonunun cebine attı. Çıkardığı küçük bir para tomarından bir sürü onluk ayırıp kızın masa altındaki dizine doğru uzattı. Parayı alıp çantasına koyarken özenti bir incelikle ''Sağ olun efendim'' dedi Nalan. Ne Mithat'ın konuşacak durumu ne ötekilerde istek olmadığı için tek tük bir iki sözcükten sonra garsonlar hesabı getirince aynı sessizlikte izin isteyerek kalktı kız. Yıkıla devrile Mithat da kalktı. Uzanıp elini tuttu kızın, bırakmadı. Deminden beri yaptığı gibi gözlerini dikip kaldı bir süre. Dolanıp duran diline egemen olma çabasıyla görüşelim Nalan Hanım dedi. Bir gece sizinle inşallah şöyle bir oturup yani konuşacağız bir gece. Siz onur verdiniz. Anasının gözü kadın biçiminde bir gülücükle kurtardı elini. Bekliyoruz efendim dedi. Her gece buyurun. Biz onur duyuyoruz. Ezberlemişçesine söylediği sözlerden sonra iyi eğlenmeler dileğiyle dönüp giderken Mithat ayakta bakıp durdu ardından. Kız salonun kapısından çıkınca sallanır gibi döndü masadakilere. Haydi gidelim biz de dedi. Der demez de tutamayıp sandalyesine çöküverirken gülüşmeye başlamıştı masadakiler. Mithat'ı kaldırıp arabaya götürmekte eni konu sorun oldu. Garsonların da yardımıyla arabanın arka koltuğuna oturttular güç bela. Hiç böyle olduğunu görmemişti Galip Mithat'ın. Arabayı tüccardan Medih Bey kullandı. Az içmişti. Ehliyeti de varmış bereket. Boğaz'a gidelim diye tutturdu bir ara Mithat. Kimse yanaşmadı. Sabah Bakırköy'de duruşması varmış Sezai Bey'in. Ötekiler de erkenciymişler yarın. Ayaz Paşa'da Galip'in evi önünde durunca arkadaki köşesinden doğrulup kapıyı açtı Mithat. Hiç beklenmedik biçimde indi arabadan. Sende kalacağım bu gece dedi. Öneri pek tatsız gelmişti Galip'e ya bir şey demedi. Kalsın dedi. Bazı geceler kalır bende. Arabayı yarın şoförle yazıhaneye göndereceğini söyleyip sürdü gitti Medih Bey. Uykudan ölüyordu Galip. Tam da gününü bulmuştu bu herif. Koluna girip asansöre taşırken söyleniyordu Mithat. Gene o peltek bulanık ağzıyla. Galip gibi arkadaşı yokmuş onun. Bak sana ben şunu söyleyeceğim. Namussuzum ki ben yani kimmiş Ali Rıfkı Çarıklı be? Ayı Pakize'nin de ağzına sıçayım. Dır dır dır dır. Bıktım. Tahir oğluymuş bir tanecik diyor. Onun da ağzına sıçayım. Benim ulan senin oğlun ağlarsa ağla. Kaltak. Sevmiyorum bu Nalan var ya. Gördün işte. Bu demedim miydi? Ben karı diyorum. Ben anlıyorsun değil mi? Ateş gibi elleri Galipciğim. Sonra Sezait olur dedi. Hep buz Pakize'nin ayakları namussuzum. Bak biliyorsun puştun biri bu Sait. Bir ara ağlama tutturur gibi oldu salondaki divana uzanırken. Hiçbir şey demeden güç bela giysilerini, papuçlarını çıkarıp üstüne battaniyeyi çekti Galip. Bir şeyler daha söylendi Mithat belli belirsiz, sızıp gitti. Sabah 7'de Galip evden çıkarken horultularla uyuyordu. Pek az yolcunun bulunduğu bu erken ada vapurunda, arkadaki lüks bölümde gazeteleri karıştırırken gözü çevresindeydi bir yandan da, ikide bir Mithat'a takılıyordu kafası. Gerçekten hiç bu durumda görmemişti oğlanı. Çok içti. Nesi var nesi yok döktü ortaya. Puş dedi Sait'e de. Bir şey mi geçti aralarından benim bilmediğim? Nahide'yi de postalatmasını duydu belki. Yok canım ruhu bile duymamıştır. Öyle geldi ağzına. Yeni değil ki öteden beri takışırlar Sait'le. Kim bilir ne oldu gene. Karıdan da soğumuş iyice. O da değil. Gençliklerinde karı kız tanımadı bunlar. Yeni yeni gördü ne gördüyse. Teneşir paklar dedikleri. Kırkı bulmadık daha. Kırkı çoktan aşmış bu herif. Nalan da az lokum değil. Ağırdan da satıyor. Oğlan otele atıp üstünde şöyle bir iki ateşi söner. Olmazsa sonunda belki de bu işi puş dediği Sait çözer çözerse. Garsonun getirdiği çayı yudumlarken salondakileri bir kez daha gözden geçirdi. Kimse yoktu pek ilgisini çeken. Zaten kaç kişi ki? Kalkmak üzereyken yetiştiği vapuru şöyle bir dolaşmıştı oturmadan önce. Bu sonbahar gününde kim gidecek adaya? 50 kişiyi ya bulur ya bulmaz. Bütün vapurdaki yolcuları toplasan. Yanıt alamayacağı için kaçındığı soru gene dikilmişti karşısına. Kimdi bugün adada buluşacaklar? Nazif Bey biliyor muydu? Berlin'deyken bir ataşeden öğrendiği, görevle araştırdıkları şeyin kime, neye yarayacağını çoğu kez kendileri bilmezlermiş. hep yukarıdaki birilerine çalışan bir örgüt, sen onun bir vidasısın. Asıl ürküten, soğutan bu olmuştu onu. Bakalım nasıl ısınacağız. Görünen kınalı olmalı. Kaç yıl var ki gelmemişti adalara. Kınalıya indiğini Manikya'nın saati için anımsadı. Burgaz'a bir de büyük adaya gitmişlerdi birkaç kez öğrencilik yıllarında. Bir kez de Heybeli'ye. Kınalı Ermenilerin, Burgaz Rumların, Heybeli Türklerin, büyük ada Yahudilerin adasıymış derler. Yahudilerin konuğuyuz bugün. Kim buluşuyor bugün Yahudilerin adasında? İnönü'yle Hitler buluşacaklarmış. Sıkıntıyla gazetelere döndü. Garsonun getirdiği üçüncü çayı yudumlarken savaş haberlerine göz atmaya başladı. Tüm cephelerde çekiliyordu Almanlar. Yalnız Akdeniz'de, İtalyanların elindeki Yunan adalarında saldırıya kalkışan İngilizlere bir temiz dayak atıp iyi bir ders vermişlerdi. Biraz yürek soğutmaktan başka bir işe yaramıyordu bu olaydı. Sıkıntı basmaya başlamıştı. Kınalıya yanaşan gemiden inenlere baktı. Yaşlı bir madama indi. Umut verecek kadın kız da yoktu gemide. Adada biri çıksa da tatlı bir gün geçirebilsek. Nazif Bey'in dediği gibi. O bir şaka yaptı. Kadına kıza dalıp işi aksatırsak bir de. İskele yöresinden uzaklaşmamak gerek herhalde. Gelip gidecekler zorunlu olarak oradan geçecekler. Vapurla geleceklerse. Ya özel tekneyle geliyorlarsa? İşin bu yanını onlar da düşünmüş olmalı. Başka görevliler de var belki. Adanın başka yanlarını kolaçan edecek. Çevresini bir kez daha gözden geçirmeye başladı. Görevli benzeri biri var mı diye. Nasıl bilecekti? Kalkıp gemiyi dolaşsa mıydı? Olmuş olmamış ona neydi? Üstüne düşeni yapacaktı o kadar. Adada inerken en önde çıkıp gözünü dikerek kaçırmadan tek tek baktı çıkanlara. Bu işi yakıştırıp kondurabileceği, görev olarak bakındığı kişilere benzer birileri çarpmamıştı gözüne. Acaba mı gibisine baktığı birkaç kişi ise biri Rum doktor, ikisi de öğretmenmiş. Karşılaşıp selamlaştıklarının hocam, doktor bey deyişlerinden çıkarmıştı. Kapılar açılınca gemiye saldırır gibi koşuşan kalabalıkla yalnız bekleme salonu değil adada boşalmıştı sanki. İskele önünden tatlı bir yokuşla yukarı doğru uzanan alanı, tek tük kişilerin görünüp gittiği yollara, vapurdan inen kimilerin alıp ada içlerine doğru koşturan faytonlara baktı. Herkes yerli yerine çekilmiş, ada ona kalmıştı. Şimdi ne yapacaktı? Solda set üstündeki kahveye isteksizce yürüdü ağır ağır. Girip cam kıyısındaki iskeleye gelip gidenleri görebileceği masalardan birine oturdu. Boş gibiydi kahve. İleride kuytuda tavla kağıt oynuyordu birileri. Pencere önünde yazın oturulan balkonumsu set, oturunca ayırdına vardı, görüş alanını kesiyor, set dibinden gelip gidecekleri görmesini engelliyordu. Görmese ne olacaktı? Vapurun gelmesine en az bir saat vardı daha. Duramadı gene de. Ne anlamı vardı şimdi buraya kapanmanın? İçi dışı çay olmuştu sabahtan beri. Garsonun gelmesine kalmadan kalkıp çabucak çıktı kahveden. Alandan madene doğru yürümeye başladı. Evler, konaklar bomboştu. İstanbul'un kurtuluşuymuş bugün, gazetelerden öğrenmişti. İngilizlerden kurtuldu İstanbul, gene onların borusu ötüyor. Komünistlerle de ortaklar şimdi. Bu kez de kırılmaz İngilizlerin burnu, bir daha nereden bir Hitler çıkacak da? Amerika yetişmesiydi, çoktan kırılmıştı burunları. Ne biçim ülke şu Amerika'da? Hangi ulusa dayandığı bile belli değil. Eisenhower Alman adı gibi. Belki de soyu Alman herifin. Almandır. Öyle kafalı asker çıkmaz İngiliz'den. Napolyon'u onlar yendi ama. Wellington mu neydi? Rus kışı yıktı Napolyon'u. İngilizler ölüsüne saldırdı Napolyon'un. Nereden geleceklerdi yoksa? Oynadıkları oyun bu İngilizlerin. Hep başkalarını vuruştururlar. Tarih inelenecek mi?